Ayrım 9. Hiç beklemediği bir anda suçüstü yakalanmış gibi huzursuzca kıpırdanıyor Emre. Vakit kazanmak istercesine derin bir soluk alıyor. Tolga'yla kaçamak bir bakışta buluşuyor gözleri. Ondan gereken izni almış olacak ki sakin, tane tane konuşmaya başlıyor. Hiçbir sakıncası yok Eylül diyor. Bilmek senin de hakkın. Anlatayım. Üniversiteye başladığım yıla kadar ailemin prensiydim ben. Tek çocuk ayrıcalığıyla el bebek, gül bebek büyütüldüm. Bir dediğimi iki etmediler. Yığınla oyuncağım oldu. Çifter çifter bisikletim, 18 yaşına geldiğimde son model arabam. Özel okullarda okudum. Kimsenin giymediğini giydim, yemediğini yedim. Ancak fakülteye başladığım yıl her şey tepe taklak oluverdi. Şarap kadiyeni kafasına dikiyor, sigarasını tazeliyor, gözleri çakmak çakmak kaldığı yerden devam ediyor. Beni doğuran annem değilmiş. Bir başka deyişle ben o ailenin çocuğu değilim. Rastlantı sonucu öğrendim bunu. O sıralar flört ettiğim bir kız vardı. Aile fotoğrafımızı gördüğünde ne annene ne de babana benziyorsun sen dedi. Sakın evlatlık olmayasın. Biliyormuş aslında. Bir yerlerden duymuş. Yoksa herkes aileden birine tıpatıp benzeyecek diye bir şart yok. Gülüp geçmeye çalıştım önce. Başaramadım. Kafam bulanmıştı bir kere. Annemle babam yurt dışındalardı. Telefonda anlattım. Birileri böyle söylüyor diye. Şiddetle karşı çıkacaklarını, yok öyle bir şey diyeceklerini beklerken ilk uçağa atlayıp geldiler. Saatlerce konuştuk. Uzun yıllar çocukları olmamış bizimkilerin. Sonunda evlat edinmeye karar vermişler. Bandırma'nın bir köyünde doğmuşum ben. Gerçek annem beni doğururken ölmüş. Ne kadarı doğruysa artık. Önceden haber salınmış oralara. Böyle bir çocuk olursa bildirin diye. Hemen o gün gelmiş annemler. Kundağa sardıkları gibi doğruca İstanbul'a. Nüfuslarına geçirmişler. Onların çocuğu olmuşum. İyi de bu durumda olan yalnız sen değilsin ki. Söylemelilerdi bana. Çevrede onca bilen varken, annemin doğurmadığına herkes şahitken, aldattılar beni. Tüm yaptıkları sıfıra indi. Hepsi bir anda siliniverdi gözlerimden. Haksızlık etme. O kadar emek vermişler sana. Kendi evlatları gibi benimsemişler. Onların ağzından duysam farklı olurdu belki. Bir yabancıdan öğrenmem daha da kötü etkiledi beni. İsyan halindeydim. Gerçek ailemi bulmak için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Benden başka 3 kardeşim daha olduğunu söylediler. Tanımıyorum bile onları. Babam ölmüş. Kardeşlerimi aramak istedim. Karşı çıktılar. Sahip olduğum paraya, mala, mülke özenirler diye adresleri yok, izlerini kaybettik dediler. Ulaşamadım hiçbirine. Bir şey soracağım sana. Köyde kalmış olsaydın, bugünkü yaşam düzeyine ulaşabilecek miydin? Ya da gerçek ailen sana aynı özeni gösterebilecek miydi dersin? Umurumda bile değil bunlar. Kan sudan hızla akar Eylül. Benimle aynı kanı taşıyan hiç kimseyi tanımıyorum ben. Bunun ne demek olduğunu düşünebiliyor musun? Yabancılarla kurulmuş, sanal bir aile. Nereye kadar? Ne yaptın ondan sonra? Çok kötüydüm. Bunalıma girdim. Ünlü bir psikiyatra götürdüler beni. Telkinler, terapi seansları. Okulu bıraktım. Asi, deli dolu aksi bir adam olup çıktım. Ne anneme ne de babama zerrece saygım kalmadı. Bana kalırsa biraz ayıp etmişsin. Belki. İngiltere'de bir okul ayarladılar bana. Ev tuttular. Gittim. Yapamadım. Daha da öfkeli bir Emre olarak gerisin geriye döndüm. Geldim. Beni evinizden uzaklaştırmak için yaptınız bunu diye dünyaya dar ettim ikisinde. İşte orada hata yapmışsın diye söze karışıyor Tolga. İngiltere'de kalıp okusaydın tüm sorunlarını halletme fırsatın olabilirdi. Gülüveriyor Emre. O zamanlar sen yanımda yoktun ki kankacığım. Keşke olsaydın da biraz akıl verseydin şu garip kuluna. Evet diyor Tolga. Henüz tanışmamıştık seninle. Nasıl tanıştınız siz diye soru veriyorum. Uzun hikaye diye geçiştirmeye çalışıyor Tolga. Hepimiz aynı psikiyatri bölümünün suyunu içtik desek yeter sanırım. Bu ilginç işte. Dünyanın intihar girişiminden sonraki dönemde Emre ile hastanenin psikiyatri bölümünde tanıştığını biliyorum. Ama Tolga'nın oralarda ne işi olabilir ki? Neyse diyor Emre. Özet olarak o günden sonra koptuk birbirimizden. Ayrı eve taşındım. Duraklıyor. Söyleyip söylememekte kararsız. Bir dünyaya, bir Tolga'ya soru dolu bakışlar fırlatıyor. Sonra boş vermiş bir tavırla devam ediyor. Kötü bir arkadaş grubu. Her gece içki, Orada burada sabahlamalar ve uyuşturucu batağı. Bir gece koma haline götürmüşler beni hastaneye. Uzunca bir süre serumla kanımı yıkamış doktorlar. Tek iyi yanı, tedavinin son döneminde işte bu can dostlarımla tanışmam. Tolga bir açıklama yapması gerektiğini düşünmüş olmalı ki, sıradan bir yanıt verir gibi ama sözcükleri seçe seçe konuşmaya başlıyor. Olumsuz şartlar insanları daha çok birbirine yaklaştırıyor. Ben de Emre'ninkine benzer tatsız bir dönem yaşadım. Ama geçti. Daha fazla ayrıntıya gerek yok. Bu gece söz konusu olan ben değilim çünkü. Ona yönelik tek bir soru sorma hakkını görmüyorum kendimde. Oysa içimdeki merak gitgide büyümekte. Güç de olsa ilgimi yeniden Emre'nin üzerine çevirmeyi başarıyorum. Şimdi ne durumdasınız ailenle? Hiç mi görüşmüyorsunuz? Olur mu hiç diye fütursuzca gülüyor Emre. Göbek ve gönül bağımı koparmış olsam da ekonomik yönden bağımlıyım onlara. Yani parasal yönden kullanıyorsun bu insanları. Pek sayılmaz. Tek varisleri benim. Şirketler zinciri var ama zincirin en büyük halkasında üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. Daha doğrusu çalışır görünüyorum. Aklımı estikçe şöyle bir uğruyorum şirkete. Havadan para verip de kendimi asalak hissetmeme neden olacaklarına bu yolu seçtiler. Ne ince bir düşünce değil mi? Baştan beri hiç söze karışmadan konuşmaları dinlemekle yetinen dünya kendini tutamıyor artık. Şükretmelisin hallediyor Emre'ye. Gerçek anan baban olmasalar da seni düşünüyorlar ya. Annen karnında değilse bile yüreğinde büyütmüş seni. Göz bebeklerindeki sevgiyle. Bir de benimkileri düşün. 9 ay karnında taşıdığı çocuğuna yabancı bir anne. Seninkinin %1 kadar emeği geçmemiş bana. Babam desen ondan beter. Umurlarında bile değilim onların. Bırakın şimdi bunları diye araya giriyor Tolga. Bu geceyi yeni bir doğuş olarak algılamaya çalışın. Bu kaçıncı doğuş diye sinirle gülüyor dünya. Bir kez ama adam gibi doğabilseydim keşke. Bir şekilde doğdun ve artık büyüdün dünya. Geçmişini eşelemek yerine önünde uzanan yola sağlam adımlarla basmayı denemelisin. Bu arada benim varlığımı da unutma diyor Emre. Yalnız değilsin artık. Şef garsonun getirdiği Türk kahvesiyle geceye son noktayı koyuyoruz. Yarım saat öncesine kadar uslu bir çocuk gibi ortama uyum sağlayan, hatta bulutların üzerinde gezinircesine mutlu bir görünüm sergileyen dünyada sıkıntılı, huzursuz bir ruh hali sezinliyorum. Kahvenin yanında gelen nane likörünü hışımla devirivermesi de beni doğruluyor. Nişanlanmak, yaşamında neleri düzeltecek bilemiyorum. Belki içgüdüsel bir sezgi. Ama bu yeni konunun da pek bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünmekten kendimi alamıyorum. 8. Pazar sabahı odadaki herkesten önce ben uyanıyorum. Gecenin sersemliği var üstümde. Kendime gelmek için duş yapmam şart. Havlumu alıp çıkıyorum. Döndüğümde dünyayı kapının önünde telefonla konuşurken buluyorum. Tamam diyor birilerine. Ben seni ararım. Telefonu kapatıp bana dönüyor. Tolga diyor çekingen bir tavırla. Akşam için tiyatroya 4 bilet almış Yılmaz Erdoğan'a. Gelir misin diye soruyor. Sen ne dedin? Kızmak yok, sana sormadan kabul ettim. Gideriz değil mi? Fıldır fıldır dönen gözleri çocuksu bir sevinçle parlıyor. Ödü kopuyor, ters bir şey söyleyeceğim diye. Gülüveriyorum onun haylaz çocuk haline. Bu beklenmedik çağrı karşısındaki kararsızlığımı yanlış yorumluyor ve yalvarmaya başlıyor. Ne olur Eylül, hatırım için. Gidelim bakalım diyorum. Çelimsiz kollarıyla sımsıkı sarılıyor boynuma. Eylül'üm benim, sen çok yaşa Emi diye öpücüklere boğuyor beni. Bu kadar kolay kabul edişim, davetin Tolga'dan gelmesinden mi bilemiyorum. Yılmaz Erdoğan'ın tutkunuyum. Bir başkasından gelecek teklifi de aynen böyle kabul ederdim diye geçiriyorum içimden. En azından kendimi inandırmak adına. Akşam üzere Emre bizi arabasıyla yurdun önünden alıyor. Beşiktaş Kültür Merkezi'nin kapısında Tolga ile buluşuyoruz. Gündelik haliyle daha sıcak, daha yakın buluyorum onu. Takım elbiselerinin yerini alan spor kıyafetiyle nişan törenindekinden en az 5 yaş genç görünüyor. Davranışlarındaki resmiyet de sevecen diyebileceğim bir samimiyete dönüşmüş. Ama kumanda gene onda. Bir şeyler yiyelim önce diyor. Beşiktaş'ın ünlü bürokrasisine giriyoruz. Bizlere sormadan hepimizin siparişini veriyor Tolga. İstanbul'un hiçbir yerinde bu kadar mükemmelini yiyemezsiniz diyor. Haklı, su böreğinin damakta dağılmasına ilk kez tanık oluyorum. Yanındaki, parmak inceliğindeki yaprak sarma da anneminkileri aratmıyor. Her şey harika da, yediklerimize eşlik eden, ayran olmasaydı diye sızlanıyor dünya. Alkollü bir şeyler aradığı belli. Bu kez kızmıyorum ama, hatta bu umursamaz ve şirin sızlanışı güldürüyor bile beni. Tiyatrodaki kahkahalarla örülü 2 saatin de nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Çıkışta vedalaşmayı beklerken yepyeni bir öneri geliyor Tolga'dan. Vakit erken diyor. Bizim mekana gidelim mi? Bizim mekan. Yabancı gelmiyor kulağıma. Kapalı çarşı turundan sonra dünyanın beni çeke çeke götürdüğü yer değil mi burası? Soran bakışlarıma olumlu yanıt alıyorum dünyadan. İlk izlenimlerim pek iç acıcı olmasa da karşı çıkmıyorum. Taksim, yukarıdan aşağıya doğru yürüyerek indiğimiz İstiklal Caddesi ve bir daha asla gelmem dediğim malum yer. Gecesine doyum olmaz demişti dünya. Bakalım ne derece doğru. Girişte abartılı bir ilgiyle karşılanıyoruz. Bu durumu Tolga'nın varlığına borçlu olduğumuz kesin. Üzerinde rezerve yazılı kulübün hatırlı müşterileri için yedekte tutulan bir masaya yerleşiyoruz. Gecesiyle gündüzü arasında fazla bir fark yok bana göre. Yer altında karanlık bir ortam. Bu kez biraz daha kalabalık ve hareketli yalnızca. Yanı başında saygıyla bekleyen garsona viski diyor Tolga, bol buzlu. Dünya ile Emre de ona katılıyorlar. Bense buna benzer yerlerde annemlerle beraberken içtiğim gin toniği tercih ediyorum gene. Kuru yemiş ve meyve tabaklarıyla donatıyorlar küçük masamızı. Bu kez burası ilk seferki gibi ürkütücü görünmüyor gözüme. Hatta loş ışıklar altında keyifli dakikalar vaat eden davetkarlığıyla hoşuma bile gidiyor. Dünyanın kendini içkiye vurması, kadehleri ardı ardına yuvarlaması da batmıyor. Emre ile beraber içkilerini atıp karıştırdıkları minik tabletleri de görmezden geliyorum. Bedenimi yumuşacık bir sis perdesi gibi saran, daha önce benzerini yaşamadığım tatlı bir gevşekliğe bırakıveriyorum kendimi. Kalkma zamanının geldiğini düşünürken cebinden küçük, antika görünümlü, yuvarlak bir kutu çıkarıyor Tolga. Kapağını açtığında içinde beyaz bir toz olduğunu görüyorum. Küçük bir tutamını baş parmağının bileğiyle kesiştiği çukurun üzerine koyup derin derin içine çekiyor. Ardından da şeker tutar gibi önce dünyaya sonra da Emre'ye uzatıyor. Onlar da benzer devinimlerle konuşma sırasında sıradan bir iş yapar gibi tozdan paylarını alıyorlar. En son bana uzatıyor kutuyu Tolga. Alır mısın? Vereceği yanıttan korkarak soruyorum. Nedir bu? Kokain diyor umursamaz, önemsemez bir tavırla. Ateşe değecekmişim gibi ürkek, geriye çekiyorum ellerimi. Yo, hayır. Gülüyor halime. Sen bilirsin diyor kutuyu hala elinde tutarak. Ama bu uyuşturucu değil. Tam tersi canlandırıcı. Baksana, bizimkiler tepkilerin çarpıştırma yarışına girdiler bile. Nasıl yani? İçkilerine karıştırdıkları hapları görmedin mi? O hapların uyuşturucu etkisine karşı kokainin canlandırıcı gücü. Keyif onların keyfi. Hipnotize olmuş gibi bakıyorum kutunun içindeki toza. Alışkanlık yapmaz mı bu? Ölçüsünü bilirsen yapmaz. Dene istersen. Bir defadan ne olur ki? İçimden yükselen delice merakla iradem arasında umarsız bir gelgit halindeyim. İçkiliyim ama. Senin içtiğin de içki mi? Diye küçümser bir tavırla gülüyor. Küçücük bir tutam. Al hadi. Titreyen ellerimle kutuya uzanıyorum. Parmaklarımın arasına kıstırdığım minik toz kümesini baş parmağımın gerisine yerleştiriyorum. Gözlerin Tolga'nın yüzünde. Derin bir solukla içime çekiveriyorum tozu. Burnumun içinde hafif bir yanma. Göz pınarlarıma yürüyen ince bir sızı. Hepsi bu. İşte bu kadar diye kutuyu elimden alıp kapağını kapatıyor Tolga. Dünyanın sonu değilmiş gördüğün gibi. Şöyle bir yokluyorum kendimi. Tolga'nın söz ettiği canlandırıcı etki bile yok üzerimde. Çok az almıştım zaten. O da bir yerlere mi uçtu ne? Devamlı kullanıyor musun sen? Diye soruyorum Tolga'ya. Hayır diyor. Hafta sonları tek tük. Sigara ya da pro içer gibi. Geçmişte yaşadıkların frenliyor beni. Ne yaşadın geçmişte? Diye sormuyorum. Soramıyorum. Bunları duymak istediğimden emin değilim. Böylesine dengeli ve ölçülü davranabilen bir insanın fazla dağıtmış olduğuna da inanmıyorum zaten. Hem geçmişinden bana ne? İkimiz de dünyanın ve Emre'nin yakın arkadaşları olduğumuz için buradayız. Bu beraberliğe farklı anlamlar yükleyecek kadar saf değilim. Kurcalamanın anlamı da yok. Geçmiş ya da gelecek zerrece önem taşımıyor benim için. Yaşadığım şu anın büyüsünü sürdürmek yetiyor bana. Bunu yaptığıma inanamıyorum. İkinci kez karşılaştığım, benim için tümüyle yabancı birinin dolduruşuna gelip kokain çektim. İşin en dehşet verici yanı da bu çarpık eylemden dolayı en ufak bir suçluluk duymamam. Yaşamam gereken doğal bir deneyimmiş gibi son derece rahat içim. Neler oluyor bana? Dünyayla Emre'nin artık gizlemeye gerek duymadan ulu orta hap kullanmaları da eskisi kadar trajik görünmüyor gözüme. Günahı da sevabı da kendilerine deyip geçiveriyorum. Batağa saplanmış gibi halleri de yok zaten. Yaşadıkları günü kurtarma çabasındalar. Geçirdikleri onca badireden sonra ayakta kalabilmek için desteğe gereksinim duyuyorlar. Hem kullandıkları hapları veren de doktor değil mi? Asıl merak ettiğim Tolga'nın hangi noktada olduğu. Bu merakıma ışık tutmak da dünyaya düşüyor haliyle. Neden psikiyatri bölümünde tedavi görmüş Tolga diye soruyorum. Eroin tedavisi diyor, dünya sıradan bir baş ağrısından söz eder gibi. Tam bir eroinman tablosuyla gitmiş hastaneye. İnanılacak gibi değil, güçlü duruşuyla hiç kimsenin, hiçbir maddenin esiri olmayacağını düşündüren bir Tolga ve eroinmanlık. Tedavi olmayı kendim istemiş. Öyle sayılır, hayatını temelinden sarsan olayı yaşadıktan sonra. Hangi olay? Baştan başlayayım. Çok zengin bir ailenin çocuğu Tolga. Çifter çifter fabrikaları var babasının. Annesi gazetelerin, magazin dergilerinin sosyete sayfalarında. Düzgün bir insan aslında. Amerika'da işletme master'ı yapmış. Fabrikaların pazarlama müdürü olarak çalışıyor. Emre'ninki gibi göstermelik değil. Gerçekten başarılı bir iş adamı o. Bu özelliklere sahip birisi ve eroin. Yan yana getirmekte zorlanıyorum doğrusu. Haklısın ama bu meretin kime yapışıp kalacağı belli olmaz. Neyse, Amerika'dan döndüğünde üniversite yıllarında ilgi duyduğu ama açılamadığı sınıf arkadaşı bir kızla karşılaşıyor. Yakınlaşıyorlar. Birliktelikleri kopması güç bir noktaya geldiğinde kızın eroin kullandığını öğreniyor Tolga. Sözlerinin burasında buruk bir gülüşle kıvrılıyor dudakları dünyanın. Böyle bir durumda iyinin kötüyü doğru yola çekmesi beklenir değil mi? Gerçekte ise tam tersi olur. Kızı kurtarma çabasına girerken kendisini o alemin içinde buluveriyor Tolga. Esrarla başlayan serüven önce toz sonra damardan eroine kadar uzanıyor. İkisi el ele birbirlerini çukura çekme yarışına girmişçesine hızlı bir tempoda sefaletin göbeğine doğru son sürat yol alıyorlar. Tolga'nın niyeti kızı tedavi olmaya razı etmek, beraberce eroinden arınmak ve yepyeni bir yaşama merhaba demek. Ama başaramıyor. Tedaviyi kabul etmiyor mu kız? Buna fırsat olmuyor ki. Tolga'nın kollarında son nefesini veriyor zavallıcık. Aman Allah'ım. Altın vuruş dedikleri aşırı dozda intihar ya da saflık derecesi bilinmeyen eroinin ölüme neden oluşu. Gerçeği kimse bilmiyor. Yıkılmıştır Tolga. Hem de nasıl? Böyle durumlarda eroin arkadaşını seçeceği iki yol vardır. Ya aynı tempoyu sürdürmek, eskisinden de beter batağa saplanmak ya da kendini çekip kurtarmak. Genelde birinci yol üzerinde yürür eroinmanlar. Adım adım ölüme gittiklerini bile bile. Ama Tolga'nın güçlü kişiliği seçimini de olumlu yöne kaydırıyor. Kendi arzusuyla gidiyor hastaneye. Eroin tedavisi olmak istiyorum diyor. Bedeninde birikmiş zehrin atılması günler sürüyor. Krizler, yoksunluk sendromu dedikleri çılgın nöbetler, serumlar, yatıştırıcı ilaçlar. Kanı ve bedeni zehirden arınıyor sonunda. Tekrar denemeye kalkmıyor mu hiç? İşte en önemli nokta bu. Eroin tedavisi görenlerin yalnızca bedenleri temizlenmiştir. Arınma beynine kadar ulaşmamışsa eğer, yani hasta bırakmayı beynine yerleştirememişse, geri dönüş kaçınılmazdır. Emre'nin farklılığı burada. Beynine hükmetmeyi biliyor. Yalnız beden değil, beyni de temiz olarak çıkıyor hastaneden. O zamanlar siz tanışmıyordunuz değil mi? Emre ve Tolga, psikiyatri bölümünde yattığım sıralarda tanıdım onları. İkisi de benzer tedaviler görmüş ve ruhsal tedavi sırasında orada tanışmışlardı. Beni de aralarına alınca gördüğün sacağı yağı üçlü oluşu verdi. Peki şimdi? Savaş gazileri gibiyiz hepimiz. Yara almış ama ayakta durmayı başarabilmiş. Tolga'ya gelince bir daha eroin kullanacağını hiç sanmıyorum. Öyle güçlü bir iradesi var ki. Kokain kullanıyor ama. Bu aleme dalmış birinin bazı alışkanlıklarından tümüyle vazgeçmesi çok zor. Ama Tolga bilinçli. Arkadaş toplantılarında arada sırada tozla idare ediyor, gördüğün gibi. Çekirdek niyetine. Emre ile senin pıtır pıtır yuttuğunuz, içkilerinize kattığınız haplar da çekirdekten mi sayılıyor? Doktor reçetesiyle alıyoruz onları. Dozunu abartmadıkça sakıncası yok. Hem gerilim içinde kendini yiyip bitireceğine, böyle bir desteği yanına almanın ne zararı olacak ki? Benim o gece çektiğim birkaç serici kokain de çekirdek yerine mi geçiyor acaba? Merak sonucu gerçekleşmiş masum bir deneyim gibi dursa da, bu tür tehlikeli çerezlerden uzak durmakta yarar olduğunu görebiliyorum. Oo Eylül Hanım, sizinle konuşmak için önceden randevu almak mı gerekiyor artık? Anıl, İtalya'dan döndüğümüz günden bu yana öyle az görüştük ki. Bilmeyen de nişanlananın dünya değil de sen olduğunu sanır diye sürdürüyor sistemini. Tüm dünyan dünya olmasın, bizlere de biraz zaman ayırsan diyorum.